Ayrım 24, sayfa 264. Tacizci Lars Kepler. 66. bölüm. Erlich ile Madeleine boya tamamen kurumadan önce süpürgeliklerin üstündeki ve kapıyla pencerenin etrafındaki maskeleme bantlarını dikkatle çıkardılar. Sert koruyucu kağıtları katladılar ve odanın ortasına yığdıkları mobilyaların üstündeki naylonları kaldırdılar. Erik iki sakinleştirici aldığı halde söylediği yalan yüzünden Madeleine'in yaşından daha uzun süredir kilit altında olan papazı düşündükçe vicdan azabı çekiyordu. Pizza dağıtıcısı zili çalana kadar temizlik yapmaya devam ettiler. Kapıyı açmak üzere hole gittiklerinde Madeleine Erik'in elini tuttu. Mutfağa girdiklerinde Jackie nasıl görünüyor diye sordu. Madeleine Erik'e bakarak harika dedi. Yağmur damlaları ince güneş huzmelerinin arasından süzülerek dışarıdaki caddeye düşüyordu. Ve gün tıpkı çocukluk zamanlarındaki gibi yavaş geçiyordu. Erik pizzayı dilimleyerek tabaklarına koydu. Madeleine keyifle ''Robotlar pizza yerler'' dedi. Yüzü tamamen gevşemişti. O kadar rahatlamıştı ki Jackie ona pek çok kez yemek masasında şarkı söylememesi gerektiğini tembihlediği halde Disney filmi Frozen'dan bir şarkı söylemeye başladı. Madeleine Erich'e akıllı robot deyip duruyordu. Peki ya robot paslanmaya başlarsa? Jackie ayağına bir şeyin değdiğini hissederek gülümsedi. Küçük kız paslanmayacak dedi. Jackie, Erik'in sandalyenin arkasında asılı duran ceketinden düşmüş olması gereken morfin meda folyosunu dikkatle sallayarak ''Maddie bu nedir?'' diye sordu. ''Onlar benim'' dedi Erik. ''Sadece baş ağrısı hapları. Hapları kadının elinden alıp cebine koydu.'' Jackie, ''Erik'' dedi. ''Senden bir iyilik isteyebilir miyim?'' Maddie'nin çarşamba günü maçı var ve ben de Hasselby Kilisesi'nin akşam ayininde çalacağım.'' Bunu senden istemek hoşuma gitmiyor ve yanlış geliyor. Ama Maddie'yi çoğu zaman eve bırakan Rosita tüm hafta boyunca hastaydı. Maddie'yi benim almamı istiyorsun. Madeleine hemen kendi başıma yürüyebilirim anne. Sadece Östermalm Spor Kulübü'ne gideceğim dedi. Jackie kesinlikle tek başına yürümeyeceksin diyerek çıkıştı. Erik onu ben alırım dedi. Jackie ciddiyetle orası ölüm saçan bir yol dedi. Erik Lidingö ve Valhalla yolları dehşet saçıyor diyerek ona katıldı. Maddie'nin kendi anahtarı var. Eğer müsait değilsen kalmak zorunda değilsin. Saat 8'de dönmüş olurum. Erik umutla Madeleine'e dönerek maçı izleyecek vaktim de olabilir dedi. Erik sana inanılmaz derecede minnettarım ve bir daha böyle bir şey istemeyeceğime söz veriyorum. Böyle konuşma, yardım edeceğim için çok mutluyum. Jackie ona fısıldayarak sessiz bir teşekkür etti ve Erik tam masayı toplamak üzere ayağa kalktığı sırada gömleğinin cebindeki telefonu çaldı. Arayan Karsüd'den bölge hastanesinden Casillas'tı. Erik, Olivia Torby ile yaptığı görüşmeden sonra Rocky Kirkland'ın hastane dışındaki gezilere katılmasına ve rehabilitasyonun başlamasına izin verilme ihtimalini tartışmak için onu aramıştı. ''Bugün idari mahkemeyle konuştum.'' dedi Casillas ''ve sizinle tamamen aynı fikirde olduğumuzu duyunca herhalde şaşırmazsınız.'' ''Bu harika.'' dedi Erik. ''Esas sorun şu ki Rocky imza atmayı reddediyor.'' Bir kadını öldürdüğünü ve özgür olmayı hak etmediğini söylüyor. Erik çabucak gönüllü olarak onunla konuşabilirim dedi. Yalnız bu konu bir sonraki 3 aylık toplantıda gündeme gelecekse fazla zamanımız yok. Erik 1,5 saat sonra D4 koğuşunun güvenlikli kapılarından ve koridordan geçti. Sonra etrafı çitlerle çevrili egzersiz bahçesine çıktı. Rocky'nin bölümündeki hastaların hepsi şiddetli ruhsal bozuklukların etkisiyle ciddi şiddet suçları işlemişlerdi. Ama çoğu ilaçları sayesinde oldukça iyi durumdaydı ve artık özellikle tehlikeli kabul edilmiyorlardı. Yüksek çitin diğer yanında alçak bir çalılık vardı. Çalılar bahçeye girmek istercesine çite dayanmıştı. Rocky Kirkland patikada yürürken güneş ışığında gözlerini kısarak Erik'e baktı. ''Bugün kıyak haplar yok mu doktor?''
''Hayır.''
Adamın biri uzaktan bağırarak ona bir şeyler söyledi ama Rocky aldırış etmedi. ''Erik, Olivia Torby ile konuştun.'' diyerek lafa girdi. ''O da kim?'' Geçen sefer onun hakkında konuşmuştuk. Kendisi kabul etti. Neyi kabul etti? Rebecca Hanson cinayeti sırasında onunla olduğunu. Rocky güzel diyerek gülümsedi ve kocaman elini çelik grisi saçlarının arasından geçirdi. Olivia o zamanlar eroin bağımlısıymış ve onun tanıklığının senin aleyhindeki mahkeme kararını etkileyeceğini sanmıyorum. Ama bilmeni isterim ki tüm bulgular senin masum olduğunu gösteriyor. Rocky şüpheyle, yani tüm bunlar gerçekten oluyor mu diye sordu. Evet, Rocky kendi kendine bir şahit diye tekrarladı. Olivia Thorby artık farklı bir hayat sürüyor ve ne dediğinden emin. Cinayet işlendiği sırada birlikteymişsiniz. Rocky gözlerini Eric'in gözlerine dikti. Kısık sesle, yani Rebecca Hanson'u öldürmemiş miyim diye sordu. Eric gözlerini kaçırmadan sanmıyorum diye cevap verdi. Rocky, Olivia bundan nasıl emin olabiliyor diye sordu ve çene kasları gerildi. Çünkü cinayetin işlendiği gece kafayı bulmuşsunuz. Aynı gece oğlu ani bebek ölümü sendromu yüzünden vefat etmiş. Rocky başıyla onayladı ve doğruca beyaz gökyüzüne baktı. Eric, ve bu da ölüm kayıtlarına uyuyor diyerek konuyu bağladı. O halde tüm bu saçmalık bir hiç yüzündenmiş deyip cebinden buruşuk bir sigara paketi çıkardı. Eric, Olivia uyuşturucu bağımlısıymış ve mahkemenin o zamanki ifadesine inanacağını sanmıyorum diye tekrarladı. Yine de burayı boylayabilirdim ama bilseydim bambaşka hissederdim. Binaların arasındaki hava akımı tozları ve güneşin aydınlattığı parktaki çer çöpü havalandırıyordu. Az önce bağıran adam bahçenin diğer ucundan onlara doğru yürüdü. Adam kendi kendine fısıldayarak yanlarından geçerken Eric onun ilaçlardan şişen yüzüne, yanaklarındaki ve alnındaki acemi işi dövmelere baktı. Hastaneden çıkma izni almak üzere başvurmak için rıza göstermenin vakti geldi. Belki. Eric, dışarı çıkınca ne yapacaksın diye sordu. Rocky paketten yarısı içilmiş bir sigara çıkararak gülümsedi. Sence? Eric, bilmiyorum dedi. Rocky alaycı bir şekilde, dizlerimin üstüne çöküp Tanrı'ya şükredeceğim. Özgür olacaksın ama bir şahidin olması seninle konuşmam gereken bir şey daha olduğu anlamına geliyor. Güzel. Buraya gelme sebebim, polisin Rebecca Hanson'un maruz kaldıklarını anımsatan yöntemler kullanan bir seri katilin peşinde olması. Efendim? Hafif bir esinti boş bir naylon poşeti havayla doldurdu ve zamandan bağımsızmışçasına yuvarlayarak bahçenin diğer ucuna gönderdi. 67. Bölüm. Rocky dişlerini sıktı ve sırtını çite yaslayınca aralıklardan sızan ışığın yansıması değişti. Eric, polis bir seri katilin peşinde diye tekrarladı ve cinayetler Rebecca Hanson'un öldürülme şeklini anımsatıyor. Rocky yüksek sesle masum olduğum gerçeğini benimsemeye çalışıyorum dedi. Başka bir insanı öldürmediğimi anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum. Rocky 9 yıl boyunca kahrolası bir katille yaşadım diyerek kendi kalbini işaret etti. Gardiyan yaklaşırken Rocky diye seslendi. Bir insanın mutlu olmaya hakkı yok mu? Gardiyan önlerinde durarak neler oluyor diye sordu. Yine içeri mi giriyorsun? Rocky, biliyor musun, haksız yere hüküm giymişim dedi. Gardiyan, o halde Karsüdden'deki herkesin %100 masum olduğu günlere geri döndük dedi ve içeri girdi. Rocky gülümseyerek onu izledi ve sigara paketini cebine koydu. Ellerini bir kibrite siper ederek polise neden yardım etmeye çalışmam gerektiğini söylesene dedi. Masum insanlar ölüyor. Rocky, masum oldukları tartışılır diye mırıldandı. ''Senin burayı boylamandan gerçek katil sorumlu.'' dedi Eric. ''Anlıyor musun? Bunu sana yaptı, başka birine değil.'' Rocky dumanı içine çekti ve iri, nikotin lekeli parmağıyla ağzının köşelerini sildi. Eric onun yıpranmış yüzüne ve çukura kaçan gözlerine baktı. Eric tereddüt ederek temyiz mahkemesinde affedilebilirsin dedi. ''Hatta belki papazlığa geri dönebilirsin.'' Rocky bir süre sigara içti, sonra izmariti başka bir hastaya doğru fırlattı. Hasta ona teşekkür etti ve izmariti yerden aldı. Rocky, polis için ne yapabilirim diye sordu. Eric, tanıklık edebilirsin. Büyük olasılıkla faili tanıyordun diye devam etti. Anlattıklarına bakılırsa fail bir meslektaşın olabilir.
Ne demek istiyorsun?
Eric onu yakından izleyerek bir vaizden bahsetmiştin dedi. Tıpkı senin gibi eroin bağımlısı olabilecek günahkar bir vaizden. Papaz ağaçlara dalıp gitmiş gibi görünüyordu. Uzakta bir hapishane servis kamyonu ağaç gövdelerinin arasındaki yolda ilerliyordu. Rocky usulca bunu hatırlamıyorum dedi. Ondan korkuyor gibiydin.
Korkman gerekenler sadece uyuşturucu satıcılarıdır. Bazılarının hepten kaçık olduklarını biliyorum. Bir adamın ağzı altın dişlerle doluydu, onu hatırlıyorum. Çünkü papaz olmam çok hoşuna gidiyordu. Her zaman bir sürü saçma şey yapmak zorunda kalırdım. Para yeterli olmazdı. Dizlerimin üstüne çökmemi ve uyuşturucu almama izin vermeden önce Tanrı'nın varlığını inkar etmemi falan isterdi.
Adamın adı neydi?
Rocky başını iki yana salladı ve omuzlarını silkti. Alçak sesle hafızamdan silinmiş dedi.
Acaba vaiz satıcıya verdiğin isim olabilir mi?
Hiçbir fikrim yok. Ama o günlerde izleniyormuşum gibi hissediyordum. Herhalde yoksunluk çektiğim içindi ama kim bilir. Bir keresinde yeni ayin pelerinleri almam gerekiyordu. Sabah saatleriydi ve vaftiz penceresinden ışık süzülüyordu. Mihrap korkuluğunda ve koridorda dans eden binlerce renk vardı.
Rocky sustu ve kollarını iki yana sarkıtıp öylece durdu. Ne oldu?
Ne?
Kiliseden bahsediyordun.
Evet, pelerinler yan mihrabın önüne atılmıştı. Birisi üstlerine işemişti. İdrar her yere bulaşmış, döşeme taşlarının arasındaki çatlaklara sızmıştı.
Eric anlaşılan bir düşmanın varmış dedi.
Geceleri insanların gizlice papaz konutunun etrafında gezindiklerini düşündüğümü biliyorum. Işıkları kapatır ama kimseyi görmezdim. Fakat bir seferinde yatak odası penceremin dışındaki karlarda kocaman izler bulmuştum.
Peki bunu yapabilecek bir düşmanın var mıydı?
Rocky sabırsızlanarak, "Sence?" diye sordu. Binlerce ahmak tanıyordum ve hepsi de birkaç esrarlı sigara uğruna kendi kardeşlerini öldürebilecek kişilerdi. Ayrıca Vilnius'tan bir sürü amfetamin kaçırmıştım ve paramı bekliyordum.
Eric, evet ama bu bir seri katil diye ısrar etti. Onu suç işlemeye iten sebep para ya da uyuşturucu değil.
Rocky'nin açık yeşil gözleri Eric'e çevrildi. Dediğin gibi katille tanışmış olabilirim ama nereden bilebilirim ki? Bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Bir detay ver, belki hafızamı harekete geçirir.
Ben soruşturmaya dahil değilim ki.
Ama benden fazlasını biliyorsun dedi Rocky.
Kurbanlardan birinin adının Susanna Kern olduğunu biliyorum. Evlenmeden önceki adı Susanna Erickson'muş.
Papaz bu adı taşıyan kimseyi hatırlamıyorum diye cevap verdi. Kadın göğsünden, boynundan ve yüzünden bıçaklanmış. Tıpkı Rebecca'ya yaptığımı söyledikleri gibi dedi Rocky.
Eric ve cesedi eli kulağını kapatacak şekilde konumlandırılmış diye devam etti.
Diğerlerine de aynı şey mi yapılmış?
Bilmiyorum.
Rocky, daha fazlasını öğrenmezsem yardımcı olman çok zor dedi. Hafızamın tutunacak bir şeylere ihtiyacı var.
Anlıyorum, fakat
diğer kurbanların adları neymiş?
Eric ön soruşturmanın detaylarını bilmiyorum diyerek konuyu kapattı.
Rocky, o zaman burada ne halt ediyorsun diye gürledi ve çimlere basarak yürüyüp gitti.
68. Bölüm.
Eric elinde bir fincan kahve ile psikoloji kliniğinin koridorunda yürürken saat çoktan akşamüstü 5 olmuştu. Merdiven boşluğunun kabartmalı camına yaslanmış ve hiç kıpırdamadan duran uzun bir silüet gördü. Anahtarını çıkarıp kapısının önünde durduğunda oradakinin eski hastası Nestor olduğunu fark etti. Yanına giderek beni mi bekliyorsun diye sordu.
Beni eve bıraktığın için teşekkür ederim.
Bana zaten teşekkür etmiştin.
Nestor'un göğsünde gezinen ince ve gri ipek kadar soluk eli durdu. Alçak sesle,
sadece başka bir köpek daha almayı düşündüğümü söylemek istedim dedi.
Harika, ama bunu bana söylemek zorunda olmadığını biliyorsun.
Nestor hafifçe kızararak, Biliyorum dedi. Ama zaten annemin mezarını kontrol etmek için buraya gelmiştim. Ya yani
her şey yolunda mıydı?
Acaba onu daha derine gömmek mümkün olur mu?
Koridordan yürüyen Nelly onlara yaklaşmaya başlayınca Eric sustu ve bir adım geri gitti. Nelly Eric'e neşeyle el salladı ama onun meşgul olduğunu görünce kendi ofisinin önünde durup parlak çantasının içindeki anahtarını aramaya başladı.
Eric ofisinin kapısına bakarak "İstersen gelip konuşman için bir randevu ayarlayabiliriz." dedi.
Nestor hemen gerek yok sadece dedi
bir köpek benim için büyük bir adım yani...
Artık daha iyisin. Bu yüzden ne istersen yapabilirsin.
Sana geldiğimde nasıl olduğunu biliyorum. Benden her şeyi isteyebilirsin Eric.
Teşekkürler.
Galiba gitmen gerekiyor dedi Nestor.
Evet. Nestor ses tonunda beklenmedik bir gerilimle yürüdüm
ve birdenbire kafama dank etti dedi. Yere eğildim ve
Eric şimdi bilmecelerin sırası değil diyerek sözünü kesti.
Uzun boylu adam tamam affedersin dedi ve yürüyüp gitti.
Eric saatine baktı. Margot Silverman'la görüşmeden önce sadece birkaç dakikası vardı ama bu arada Nelly ile iki çift laf edebilirdi. Onun odasına giderek açık duran kapısını tıklattı. Kadın çoktan bilgisayarının başına oturmuş ve bu sefer okuma gözlüğünü takmıştı. Beyaz zemin üstünde siyah noktaları olan yakası fularlı bir gömlek ve dar şarap renkli bir etek giymişti. Başını ekrandan kaldırmadan Nestor ne istiyormuş diye sordu.
Bir köpek alacakmış ve bu konu hakkında konuşmak istemiş.
Belki de artık ona göbek bağınızı kesmesi gerektiğini söylemelisin.
Sevimli biri dedi Eric.
Nelly ben o kadar emin değilim diye cevap verdi.
Eric elinde olmadan gülümseyerek pencerenin önüne gitti ve Nelly'ye kriz grubunu yeniden yapılandırma fikrini şimdiden iyi işlediğini söyledi.
Nelly gözlüğünü çıkararak evet ben de gidişattan memnunum dedi.
Polisle bir görüşmem var fakat
Nelly gülümsedi.
Sana katılacak zamanımın olmaması ne kötü.
Nelly sadece haklı olduğunu söylemek istedim dedi Eric.
Bir kere yalan söylemeye başladın mı hep sorun çıkıyor.
Nelly bu konuşmayı sonra yapabilir miyiz diye sordu.
Sadece Rocky'yi Karsüden'den bir an önce çıkarmak için elinden geleni yapacağımı bilmeni istiyorum. Ve
Nelly dur biraz diyerek Eric'in sözünü kesti. Üzülmeni istemiyorum fakat Martin'le konuştum ve seni ne kadar sevdiğini biliyorsun.
Gerçekten seviyor ama seni hem polise hem de sağlık müfettişliğine ihbar etmek gerektiğini söylüyor.
Eric pekala dedi ve kapıya doğru yürümeye başladı. Odadan çıkınca Margot Silverman'la meslektaşının kendi kapısının önünde beklediklerini gördü. Polisler Eric'e merhaba deyip peşinden aşağı kata indiler.
Toplantı odasının koridora bakan camdan bir duvarı ve yepyeni kokan plastik sandalyeleri vardı.
Eric odayı biraz havalandırmak için pencereyi açtı ve konuklarını içeri davet edip oturmalarını söyledi.
Margot su sebilinden bir fincan su içtikten sonra fincanı tekrar doldurdu.
Eric evet herhalde Olivia Torby'nin fikrini değiştirdiğini biliyorsunuzdur diye başladı.
Margot sandalyeye çökerek Rocky 9 yıl önceki bir şahidi anımsıyor ama elimizde işe yarayacak tek bir şey bile yok dedi.
Benden Rocky'ye suç ortağını sormamı istemiştiniz ama sonuç tam tersi oldu. Rocky haksız yere hüküm giymiş ve...
Ya sadece hafızasını kaybetmiş rolü yapıyorsa dedi Margot.
Rol yapmıyor ama
o da işin içinde bir şekilde bu işe karışmış.
Eric elini masanın yüzeyinde gezdirerek lütfen devam edebilir miyim dedi. Gerçek katil hiçbir zaman yakalanmadı ve birdenbire tekrar öldürmeye başladı. Hem konuşmalarımızda hem de hipnoz altında Rocky dönüp dolaşıp bir vaizden bahsediyor.
Adam bir papaz mı diye sordu.
Rocky'nin şahidi göz önünde tutulursa ciddiye almak için büyük olasılıkla haklı sebeplerin bulunduğu bir kişi.
Ama elinizde ne bir isim ne de mekan var.
Kaosun içindeyken bir yol bulmak zaman alıyor. Ama Rocky hipnoz altındayken vaizin bir kadının kolunu keserek öldürdüğünü anlattı. Sorun şu ki bu sahnenin ne kadarının kabuslardan ne kadarının ise gerçek anılardan ibaret olduğundan emindeydim.
Adam öne eğilerek ama anlattıklarında doğruluk payı olduğuna mı inanıyorsunuz diye sordu.
Rocky Wise'den birkaç kez bahsetti, hipnoz altında değilken bile.
Cinayetle ilgili hiçbir şey söylemedi mi?
Rocky polise elinden geldiği kadar yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. En azından daha önce bunu yapmaya hazırdı. Hem de bu biraz abes bir durum olduğu halde. Hatırlamasına yardım etmeye çalışıyorum ama hiçbir şey bilmiyorum.
Margot, her şey son derece gizli tutuluyor diye açıkladı.
Eric, eğer Rocky'nin yardımını istiyorsanız o zaman gidip onu görmeniz ve ona bazı detaylar vermeniz gerekecek. Hatırlama sürecini tetikleyebilecek isimler, mekanlar ve bunun gibi şeyler.
Galiba en iyisi onunla konuşmayı sizin devam etmeniz dedi Margot.
Bunu yapabilirim fakat...
İlerleme kaydetmek için neye ihtiyacınız var dedi Margot.
Buna siz karar vereceksiniz.
Hala medyayı dizginlemeye çalışıyoruz. Gerçi basın danışmanımız bunun artık mümkün olmadığını söylüyor dedi adam.
Sadece seri katilin sürekli kendisinden bahsedilmesine nasıl tepki vereceği hakkında hiçbir fikrimiz yok dedi Margot.
Tamamen ortadan kaybolabilir. Veya
bu yüzden hızlı hareket etmemiz gerekiyor dedi adam.
Rocky'yi göstermek üzere kurbanların birkaç fotoğrafını alabilirsiniz dedi Margot. Bir fail profili çıkardık. Size katilin çalışma biçiminden ve bazı özelliklerinden söz edebilirim.
Araya sahte bilgiler de koyacak mısınız?
Margot elbette dedi.
Haberim olduğu sürece sorun yok dedi Eric.
Margot derin bir nefes aldıktan sonra katilin yöntemlerini ve kurban seçimini tarif etmeye başladı.
Şu ana kadarki kurbanlar evlerinde yalnız kalan kadınlar dedi sessizce. Onları bir pencerenin ardından filme alıyor, sonra saldırısını planlıyor ve onları öldürmeye karar verir vermez.
Adam kederli bir sesle bize videoyu gönderiyor dedi. Katil önce suç mahallinde kullanacağı cinayet silahını buluyor ve onu daima ardında bırakıyor.
Adam yere eğildi ve çantasından 3 fotoğraf çıkarıp ters olarak masaya koydu. Bunları Rocky'ye gösterir göstermez imha etmeniz gerekiyor.
Eric fotoğrafların arkasına yazılan kurban isimlerine baktı. Maria Carlson, Susanna Kern, Sandra Lundgren.
Eric Sandra Lundgren mi diyerek fotoğrafı çevirince nefesi kesildi.
Margot ne oldu diye sordu.
Kendisi hastalarımızdan biri.
Tanrım, Sandra ölmüş mü?
Onu tanıyor muydunuz?
24. ayrımın sonu. Sayfa 275.